Ayrım 23, sayfa 233. İyilik varmış, dayaktan beter. Köpeksiz günlere geri dönünce insan bir boşluğa düşüyor haliyle. Evimize ve çevremize bir sessizlik çöktü. Ne uluma, ne havlama bir şey kalmadı. Babamın aylar öncesinden aldığı bir bisikletim var. Arada bir binip zaman geçiriyorum. Önceleri yanlarda iki tane destek tekerleği vardı. Ben işi sökünce yan tekerlekler de ayrıldı. İki tekerlek üzerinde gidip gelebiliyorum artık. Annem kantinden alınacakları bana tembihledi. Elime de parayı sıkıştırdı. Bir koşu al da gel dedi. Koşacağıma bisikletle giderim dedim. Oğlum git de nasıl gidersen git dedi annem. Kantine vardım, alışverişi yaptım, bisikletin direksiyonuna torbayı geçirdim. Yavaştan yola çıkmak üzereyken Zeynep'i gördüm. Zeynep babamın yakın arkadaşlarından Çakmakzade Süleyman amcanın kızı. Bahsetmiştim 6 ay arayla Eskişehir'de doğduğumuzdan. Kız da günlük hasbihal sonrası kantine sebebi ziyaretini sordum. Yoğurt, yumurta, şeker alacağım. Annem kek yapacakmış dedi. O zamanlar yoğurt genelde yanınızda götürdüğünüz tabağa ya da her neyse ona konulan bir şeydi. Şimdiki gibi 40 türlüsü hazır pakette satılmazdı. Haliyle kızın elinde de büyükçe bir kase var. İyi, al hadi, seni eve ben bırakırım dedim. Olur dedi kızcağız, ne bilsin. Malları aldı, yanıma geldi. Ben bisikletin arkasına oturmasını söyledim. Bizim ev kantinin yukarısında. Zeynep'lerin de tam aşağı tarafta. Boylu boyunca bir yokuş var. Ben yokuştan aşağı bisikleti sürdüm mü 2 dakikada evlerindeyiz. Aynı zamanda da centilmenim. Zeynep'le okulda da aynı sınıftaydık. Oradan da bir muhabbet var. Ama seviyeli bir ilişki yaşıyoruz. Yalnızca arkadaşız. Kız bana olan tüm güveniyle bisikletin arkasına oturdu. Elindeki tasta yoğurt var. Diğer elinde de yumurtayla toz şeker torbası. Peki bisiklete nasıl tutunacak diye aklınıza gelen bir şey varsa bunu en başında söyleyecektiniz. Artık iş işten geçti. Yol yokuş aşağı, bisiklet inceden hızlandı. Oldu oluyor dememe kalmadı. Meğer Zeynep de aynı şeyi düşünmüş. Ya benim iki elim de dolu, madem tutunamıyorum bari düşeyim. Sağ olsun yalnızca düşünmekle de kalmadı. Birden bir çığlık, ardından yükte hafifleme fark ettim. Arkama baktığımda ne göreyim ya da görmeseydim de bağrıma taş mı bassaydım bilemiyorum. Zeynep'cim bir yanda, şekerli yoğurt bir yanda, omletler etrafa dağılmış. Biraz da un almış olsa kek hemen oracıkta hazır aslında. Malzeme çırpılmış bekliyor. Kız başladı ağlamaya. Sustur susturabilirsen. Malzemenin gittiğine mi yanalım, itibarın 2 paralık olduğuna mı? Yanımda para artmış olsa aynı malzemeyi alıp kızın eline tutuşturmak var. Ama para da kalmamış. Etraftan geçenler tanıdıklar var. Anladılar vaziyeti yanımıza geldiler. Şanımız her yere yayılmış. Tanıma güçlüğü çekmediler haliyle. Tanıdılar da halden anladılar mı? Bizim millet ne zaman felaketler karşısında birleşmiş ki o gün birleşsin? Her kafadan bir ses çıkıyor. Gerçi kafalar farklı ama sesler benzeşiyor. İşin özü ise kızım sende hiç mi akıl fikir yok? Ya da ne işin var bunun bisikletinin arkasında gibi şeyler. Yani ne kadar gururum varsa oynanmakta. İçlerinde halden anlayan bir tane bile yok. Nasılsa ileride sürmeyi iyice öğrenir çocuk ya da 3. bir elin olsun bak nasıl da rahatça bisikletin arkasında gidiyorsun deyip kızı sakinleştiren Allah'ın bir kulu yok. Hepsi ateşe körükle gidiyor. Sağ olsun Zeynep de kalın sesiyle ağladıkça ağlıyor. Ben yer yarılsa da içine mi girsem diye düşünürken komşularından biri kızı aldı, üstünü başını silkeleyip Zeynep'i eve doğru götürmeye başladı da dikkatler dağıldı. Kalabalık dağılırken duyduklarım biraz olsun içimi rahatlattı. Kızda kabahat, ne işi var bunun bisikletinin arkasında? Kantinde yaşayacağımız kadar rezilliği yaşadık. Bari zaman geçmeden siparişleri eve götüreyim dedim. Bu kez yukarı doğru pedal çevirmeye başladım. İstikamet kendi evimiz. Kantinin önünden bu kez yukarı bastırıyorum. Tam oradan geçerken canım, ciğerim, sevgili dostum, görmeyesice Cüneyt beni gördü. Yanında da arkadaşlarından bir Demet. Haliyle nasılsa buradan geçiyor, okuldaki küçük hesabı kapatalım diye düşünmüş. Aramızda küçük çapta ikili bir arbede yaşanmıştı. Sağ olsun çok ince düşünceliydi. Ne zaman birbirimizi görsek, bizi ayıracak birileri yanımızda yoksa ortalık karışırdı. Ortalığın karışmasına itirazım yok, zevk duyarım ama Cüneyt yalnız değil. Onun da kafa dengi olanlar var haliyle. Okuldaki olay da aynı gün olmuş, hala sıcaklığını koruyor. Ben okul sonrasında kantinde alışverişe geliyorum diye unutulacak değil. Sağ olsun hatırladı. Birbirimizin önce sözle halini hatırını sorduk. İkimizin de bir şikayeti yok, çok şükür. Yanındaki çocuklar da inceden halim hatırımı soruyorlar. Zamanında yalnız kıstırdıklarım var aralarında. Onlar daha bir sevecenler. Çoğu da lojmanın alt yarısından. Tamamen bir başımayım. Baktık ki sözle muhabbet olmuyor. Cüneyt'le inceden koklaşa koklaşa anlaşmaya başladık. Diğer çocuklar da küçük küçük hamlelerle katılıyorlar. Ben bir yandan da hem ayakta kalmaya çalışıyorum hem de fazla da cesaretlenmesinler diye sesimi ufaktan arttırıyordum ki kantinden çıkan civanım bizi fark etti. Şerif de okul sonrası annesi tarafından kantine alışverişe yollananlardan. Allah'tan ki yollanmış ya da ne bileyim yollanmasa mıydı? Koltuğunun altında iki tane ekmek tam eve doğru yollanacak bizi fark etti. Onlar günde ortalama iki ekmek tüketebiliyorlardı. Birincisi sofrada kimin eli neye değerse onu bitirmek zorundaydı. İkincisi de zorluk yıllarının öyküleri kulaklarından hiç çıkmazdı. Şerif'im 100 metre kadar aşağıdan bizi fark etti. Bize doğru seyirtti. Normalde benim bundan büyük bir mutluluk duymam gerektiğini hep beraber düşünelim. Ama işin aslı farklı. Belki inanmazsınız ama bizi gördüğüne sevinmekle sevinmemek arasında tereddütte kaldım. Biliyorum ki yanındakiler nedeniyle Cüneyt elinin güçlü olduğunu biliyor. Bana bir iki tane sıkıştırıp okuldaki hesabı kapatacak. Olay okulda büyümesin diye de diğer çocukların bana ilişmesine fazla izin vermeyecekti. Hem intikam alınmış hem ben de ucuz atlatmış olup eve gidecektim ki artık çok geç. Şerif'in bizi görmüş bulundu. Bizim itişip kakıştığımızı baştan görmese Cüneyt'le yanındaki çocuklara Şerif eve gitsin sonra nasılsa usulünce bir miktar döversiniz hem de Cüneyt intikamını almış olur derdim. Çocuklar da Allah'ları var buna itiraz etmezlerdi. Ama dediğim gibi çocuklarla birbirimize karşılıklı salladıklarımızı görmüş bulundu bir kere. Çocuklar durumun farkında değiller. Hepsinin yüzü bana dönük, sanki ağzımdan mübarek bir laf çıkacak, onlar da duyup eve götürecekler. İtiş kakış sürerken, kara kuşum, aslan yüreklim, civan merdim olay mahalline intikal etmiş bulundu. İntikal etmesiyle de olaya dahil oldu. Neydi, ne değildi sormadı bile. Sağ olsun canı tezdi. Ekmekleri bırakmıyor ki evde açlık baş göstermesin. Boştaki eliyle de artık arkadaş ayırmadan kime ne rastlarsa sallıyor. Hem sallıyor hem de her zamanki inceliğiyle hal hatır sormaya başladı bile. Belli ki zaman kıymetli, ne yaşasak kârdır derdinde. Çocukların büyük kısmı lojmanın alt yarısından. Hepsi Şerif'i tanıyorlar haliyle. Şerif'imin başladığını yarım bırakmayacağını da test etmiş durumdalar. Olay genişledi. Baştaki seviyeli kavga ve gürültünün yerini yedi mahalle öteden duyulan bir kargaşa aldı. Kantinde kim fark etse bu kadar sövme saymaya canı dayanmadı yanımıza geldiler. Gerçekten de bir iki dakika sonrasında bizi ayırdılar. Yiğidim hala ekmekleri koltuğunun altından bırakmamış durumda. Tek koluyla müdahil olduğu arbede çıkan gürültü patırtı nedeniyle fazla uzamadı, bizi ayırdılar. Ve aynı sahne tekrarlandı. Abi bırakın gitsin herif, bela mıdır nedir diye söylene söylene çocuklar uzaklaştılar. Olay bitti. Şerif'le ben yatıştık. Herkes götüreceğini eve bir an önce götürsün diye vedalaşıp ayrıldık. Bugün bile gözümün önünden gitmez. Arkadaşım bizi görür görmez bir an tereddüt etmemişti. Ne başımdaki kalabalık ne de olayın vehameti onu bir an durdurmuştu. Sonra ne mi oldu? Ne olabilir ki? Cüneyt'e uyanlardan ikisi üst yarıdandı. Levent ve Bülent kardeşler. Onlar da ne halt ettiklerini ve böyle bir şeye tekrar kalkışmamaları gerektiğini bizzat yaşayarak öğrendiler. Bir daha da lojmanın üst yarısında oturduklarını hiç unutmadılar. Arılar Volkan'ı soka dursun, söz babamın da bademcikleri alınacak. Günlerimizin çoğu harp içinde geçmiyordu tabii. Mecburen karışmak durumunda kaldığımız kargaşalar olduğu gibi bazen de haso haso gel beni tut cinsinden durumlar da başımıza geliyordu. Günlerden bir gün seyredecek maç, tartışılacak adam yokluğundan mıdır bilinmez, can sıkıntımız ayyuka çıkmış, inmek bilmiyor. Birkaç arkadaş okul sonrası eğitim çalışmaları için de ortalıkta geziyoruz. Eve gitmekten iyidir. Oğlum hiç mi dersin yok? Bu ne biçim okul ki anlamadım gitti. Sözlerini duymaktan ben bıktım, anam söylemekten vazgeçmedi. Be anacığım, bana ödev yok, anla artık. Böyle anlarda sayınız maç yapmaya yetiyorsa mesele yoktur. Yok sayısal çoğunluk herhangi bir spora izin vermiyorsa aranmaya başlarsınız. Biz de aranıyoruz. Kurban olduğum yaradan da halimize acımış olmalı ki Volkanların lojmanının ön duvarıyla çatılarının birleştiği yerde koca bir yaban arısı peteği gördük. Bu tip petekler gri renkte olup içinde bal cinsinden bir halt olmaz. Bal yapmayan arı lafı da bizim lojmandan ülkeye yayılmıştır. Sizin de bildiğiniz gibi petekler oldukları yerden düşürülmek içindir. En azından biz o yaşlarda öyle biliyoruz. Size ne? Düşürecekse Volkan düşürsün. Varın yolunuza gidin diyenleriniz olabilir. Efendim, Volkan 40 yıl geçse o peteği düşürmezdi. Volkan kilosu bizim iki katımız kadar olan bir arkadaşımızdı. Hızıysa yarımız kadardı. Saklambaç oynadığımızda bir tarafları açık kaldığından en önce o sobelenirdi. Kardeşi vardı, Okan. Okan da yavrum ince mi ince bir şey. Gerçi Volkan'la aynı evde yaşıyor. Öyle olması doğal. Volkan bu konu açıldığında hep aynı hikayeyi anlatırdı. Ben küçükken o kadar hastaymışım ki ölmeyeyim diye kutu kutu mamalarla beslemişler. Ondan böyle olmuşum. Buraya kadar kabul. Kabul de adam hala ölüm korkusu yaşıyor. Ne zaman görsek elinde yarım ekmek arası ıvır zıvır vardı. Belli ki eski kötü günlere dönmekten çok korkuyor. Volkanlardaki peteği görmüş bulunduk bir kere. Ne yapsak ne etsek diye düşündük. Kolayca düşecek gibi değil. Geniş mi geniş, ağzına kadar arı kaynıyor. Uzunca bir sırık bulmalı diye karar verildi. Yoksa dünyada düşmez meret. Evden bayağı uzaklaştık. Gerçekten de uzunca bir kargı bulana kadar da dönmedik. Geri geldiğimizde petek yerinde duruyordu. Ama sanki arılar durumdan biraz kıllanmış gibiler. Herkes yerine aldı. Petek düşürülünce mümkün olan en hızlı şekilde kaçılacak. Karga Bülent diye bir arkadaşımızın elinde. Yavaşça yaklaştı elinde kargıyla. Bu durumdaki en önemli incelik, peteğin en sıkı yapıştığı yerin altına kargının ucunu en hızlı şekilde sokup, çabucak düşürüp toz olmaktır. Kim önce sokarsa kazanır durumu anlayacağınız. Bülent elinde kargıyla yanaştı. Nazik çocuklu Allah'ı var. Bunu orada da gösterdi. Keşke o yapmasaydı. Hani kapı çalınır tık tık, kimse var mı gibisinden. Peteği tam ortasından şöyle bir dürtükledi. Petek düşmediği gibi evde bırakın birinin oluşunu, koca bir sürünün olduğu ortaya çıktı. Biz birkaç kişi planlayıcı grubuyuz. Volkan da seyirci. Peteğin yarısına yakını düştü. Aynı anda onlarca arı dışarı fırladı. Gri petek ve bal yapmayan arılar demiştim. Belki bal yapmıyorlar ama iğnesiz demedim. Ben kirişi erken kıranlardan olmama rağmen yalnızca omzumdan ve kollarımdan 5 yerden sokuldum. Kaçıştığımız yerlerden feryat figan bir araya geldik. Bülent tüm nezaketine rağmen ağır hasarlı durumda. En büyük hasarsa yalnızca izleyici olan Volkan'da. Zaten arazi geniş çocukta, görülmeyecek gibi de değil. Bir de kaçarken arkasını geç toplamış haliyle elindeki yarım ekmeği bırakmamasının arıları ayrıca tahrik edip etmediğini bilmiyorum. Arıların yaptığı tamamen nefsi müdafaa. Kimsenin diyecek bir şeyi yok. Ben zaten sarışın, beyaz tenliyim. Kızaracak, bozaracak yer arıyorum. Eve geldim ki ne duyayım, ne göreyim diyemiyorum. Çünkü daha suratımdan haberim yok. Sağ olsun annem yetiştirdi hemen. Hey, oğlum sana ne oldu böyle? Yine nereden düştün? Bademciklerimin alınmasına kadar yaşadığım zaman içinde bir aileyi madden ve manen sarsacak sıklıkta hasta olduğumu yazmıştım. İçinizden bir kısmınızın ne olmuş dediğinizi duyar gibiyim. Bir şey olmuş ki yazıyoruz. Bu sıklıkta olunan her ne olursa olsun bir süre sonra can sıkar malumunuzdur. Bir evde bu sıklıkta hasta olan birinin varlığına ilave olarak aman ne olur ne olmaz, ilacının dakikası geçti mi acaba endişesiyle yaşayan birinin daha olduğunu da düşünelim. Ben 40 günlükken öyle bir zatürreye yakalanmışım ki anlatıldığına göre hastalık geçip giderken beni de az kalsın yanına katıp götürecekmiş. Öyle bir kış ki tükürme teşebbüsüne geçenleri bırakın havada donmasını daha düşünme safhasındayken vazgeçirtecek gibiymiş. Anlatanların yalancısıyım. Ben de öyle iki ilaç alayım, bizimkilere ayıp olmasın, iyileşivereyim cinsinden hasta olmazdım. Ne muayenem iki tık tık bir şık şıkla bitecek gibi ne de tedavim. Zatürre olduğumda 40 günlük falanmışım. Doktor odanın ısısı 25 derece olursa iyi olur. 6 da üstü de çok makbul değildir dedikten sonra artık babama nasıl baktıysa babam sobanın başında kömür kovasıyla duvardaki termometre arasında mekik dokumuş. Oda soğudukça sobaya bir kürek kömür atıp beklemiş. Sonra yine mekik. Annemin anlatması böyle. Herhangi bir kişinin hastalığıyla bile buna yakın ilgilenirdi babam. Hala öyledir. Sağlık kurumuna ve ilaçlara duyduğu saygı ve sevgiyi anlatmamın anlamı yok. Yaşamadan bilinmez. Bu ancak yaşanarak öğrenilecek bir şey olduğundan ben konuya ufaktan gireyim. Kendi hastalıklarına da çok titizlenirdi babam oldum olası. O an seyretmekte olduğu maç isterse Dünya Kupası finali olsun ve hap alışı da penaltıyla çakışsın, ilacı tercih eder ve ilaç alım zamanını aklından çıkarmaz. Ağır, çok iyi bir şey mi? Aslında fazlası da zarar. Ben bademcikleri aldırdığım zamana döneyim. Gerçekten de bademciklerimin alınışından sonra çok nadir hasta olmuşumdur ve çok kısa bir sürede de atlatmışımdır. Şimdi bunları okuyunca bir koşu gidip aldıralım, bak iyi geliyormuş diyenleriniz olabilir. Saygı duyarım. Babam öyle yapmıştı çünkü. Babamın yakın markajında ve titiz bir nekaat dönemi sonrasında durumum tamamıyla toparlandı. Bu durumda da eve bir huzur gelmesi çok doğaldır. En azından çektiğimiz maddi ve manevi zulüm de azalmıştı. Ama sağlık konusunda bizim evde zulüm kolay kolay bitmezdi. Babam ameliyat öncesi ve sonrasındaki farkı en iyi bilen kişi. Operasyon kararını alan çocuk doktorum Nazire Hanım'ı da her fırsatta minnetle anıp eve kim gelse bu ameliyatı olmanın bin bir türlü faziletinden de bahsediyor. Bir anlatış ki sormayın. Gelen ziyaretçilerin bir kısmı o gün tıp fakültelerine yazılmayı düşünmediyseler çoğunun meslek sahibi olmasındandır. Gelen aile dostları da eskiden sık sık hasta olduğumu biliyorlar ve ameliyatı bu kadar hasarsız ve çabuk atlatmama da ayrıca seviniyorlar. Canı yürekten başından sonuna ne var ne yoksa babamdan dinliyorlar tüm gece boyunca. Dış kapının yanına boş bir kap koysaydık bir kısmı bademcikleri orada bırakır evlerine öyle giderler diye çok düşünmüşümdür. Bir süre sonra herkes sırasını savdı. Ziyaretçilerim olmaz oldu, doğaldır. Ama doğal olmayan bademcik ameliyatı konusunun da bu okuduğunuz satırlar gibi evde kapanmamış olması. Babam mesaiden geliyor, anneme akşam yemeğinden sonra boğazının arada sırada ağrıdığını falan anlatıyor. Bu böyle giderse kışın pek rahat edemeyeceğini de söylemeyi ihmal etmiyor. Annem iyi niyetli kadındır. Olgunca dinler, pek yorum yapmazdı çoğu zaman. Birkaç akşam bunları dinledikten sonra, ne olmuş ki?" diyeceği tuttu kadının.